TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, sizler için burada stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim, sağ olasınız.
Bugün kadın ve erkeğin vazifelerini konuşalım istedik. Kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumluluklarının nerede başlayıp nerede bittiği ile alakalı konuşalım istedik. Eşler arasındaki rıza nasıl olmalı gibi sorularımız olacak sevgili hocamıza. Hı hı. Her zaman her şeyin başı sevgidir denir. Fakat bu sevgi yaradılanın ardındaki hikmeti görerek sevmek midir acaba? Sevgi mutluluk üzerine hocam sosyal araştırmalar yapılıyor, siz de bilirsiniz. Çeşitli istatistikler çıkarılıyor.
Evet.
En mutlu ülke neresidir, en mutsuz insanlar nerede yaşıyor gibi, iklimin mutluluk üzerine etkisi, ekonominin mutluluktaki payı gibi faktörlerle değerlendiriliyor bu durum hep.
Evet, evet.
Fakat dış şartlara bağımlı olmadan, belki de dinin verdiği iç disiplin ve güzellikle donatılmışlık dikkate alınmıyor. Her şey dışarıdan gelen kavramlarla, gayri safi milli hasıla, güneşin o coğrafyadaki hissedilme süresi gibi konularla değerlendiriliyor. Siz neler söylersiniz Fahit Hocam?
Zaten bendeniz bir kere şu değerlendirme kelimesini ikaz etmiştim. Bu değerlendirme kelimesi bizim Türkçemizde yanlış kullanılan bir kelime. TRT'de olduğumuz için ben bunu da ayrıca çok güzel bir mahfelden, çok güzel bir kanaldan tekrar hatırlatma imkanı bulunayım. Değerlendireyim. Yani
eyvallah,
bu
fırsatı dinliyoruz.
Değerlendireyim. Mesela diyor ki falanca bakan filanca yerdeki patlamayı şöyle değerlendirdi. Değer mi? Ne değer? Ne değeri? Patlamadan bahsediyorsun ya. Nasıl değerlendirebilirsin ki bunu? Değer kelimesi de değersiz hale geldi. Her şeye değdirdiğimiz bir kelime oldu. Her şeye değen şeyin değeri yoktur. Yani değerlendirme kelimesi bile aslında büyük bir, bakın, bunlar masumane kendiliğinden ortaya çıkmış şeyler değildir. Hakikaten çok büyük planların parçalarıdır bunlar. Bir kere bir herhangi bir yıkımı, hırsızlığı, patlamayı, cinayeti, terörizmi konuştuğunuzda onun üzerinde fikir yürütmeyi bir değer kabul ettirdiler size. Size bir değer kabul ettirdiler. Sizin için değerli olan şeyleri ise sadece belli zamanda onların değeri vardır ama hayatta bunu değer olarak kullanamazsın. Değmez dediler. Bizim hayatımızı en çok değen ve bizim ahlak noktasındaki en çok berbat eden şeylerden biri de lisanımızı kaybetmemiz oldu. Değerlendirme kelimesine buradan bir furya başlasın istiyorum. Olumsuz şeylerin nesini değerlendireceksiniz? İşte falanca çocukların okuldan atılmasını, hastanede böbreğinin çalınmasını Sağlık Bakanı şöyle değerlendirdi. Ne demek? Aa, nasıl değerlendirdi? Burada asıl olan şu. Kelimenin yanlışlığı değil sadece. Siz şu anda değerli bir şey yapıyorsunuz. Haber dinliyorsunuz diyorlar. Halbuki onun benim insanlığıma katkısı olmayan bir haber anlayışı olduğunu da söylemek icap ediyor. Bakın bendeniz 25'ten fazla ülkeye gittim. Ve huyum kurusun. Gittiğim ülkelerin, ben akşam gün otele gittiğimde kendi özel, yerel, ulusal kanalların hepsine bakarım. 20 küsur kanala bakarım. Nasıl bir yayınları var? Nasıl bir şekli var? Bizdeki haber bültenlerinin sunum şekliyle, karşıma çıkan, bana haber diye gösterilen şeylerle, o insanların haberi arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Bizler şu anda evliliğimizin istatistiğini bile başkalarından öğrenir hale gelip, onların değer verdiği şeylerle, evliliğimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir kere bu kesinlikle ve kesinlikle bir başka necasette necaseti temizlemeye benziyor. Bu bir kere olacak şey değil. Huzurlu diyorsunuz. Bazı insanlara göre ne huzurlu? Belli toplumlarda haftada bir kere dışarıda yemek yemek büyük bir huzur ve statü şeklidir. Mesela Japonya'da iş yerinde çalışan kişilere patronları çok efendim lüks bir lokantaya ayda iki kere yemeğe götürmekle ödül veriyorlar. Ama müthiş pahalı bir şey. Yani bir çay içiyorsun ki o da yeşil büyük bir ihtimalle Japonya'da. O Japonya'da içtiğin yeşil çay adamın neredeyse maaşının yarısı. Ama prim olarak bunu veriyorlar. Sonradan şunu dedi belgeseldeki adam. Bu dedi o kadar büyük bir onur meselesi ki dedi. Japon erkekleri dedi, o bölgedeki Japon erkekleri eğer işlerinde başarılı olamazlarsa borç ediyorlar, biriktirdikleri paraları koyuyorlar ve arkadaşlarıyla o yemeğe gitmek için, eşini de alıp götürmek için ceplerinden para ödüyorlar, servet ödüyorlar dedi. Şimdi bakın bu bir kriter. Siz şimdi Japonya'daki mutlu aileyi aldığınızda ayda iki kere bu primi hak eden bir aileyi baz alırsanız bizim Anadolu'da işini gücünü yapan gayet de mutlu olan bir adamı siz kategoriye bile sokmazsınız. Nerede gidecek lokantaya yemek yiyecek? Anlatabiliyor muyum? Tarlasında yemeğini yediğinde ki onun tadı da hiçbir şey değişilmez. Bu kriterler bir kere ben tamamen yanlıştır demiyorum ama en azından bir insanın kendi paradigma, kendi ahlaki ölçüleri, temelleri üzerinde bunu konuşmasından daha normal ne olabilir? Lüksemburg'a bakarak aile yapısı, benim çocuğum çok iyi lisan konuşuyor deyince sevinir. Ben mesela şahsen çocuğumun Allah'ı bilmesini, peygamberi tanımasıyla mutlu olabilen bir insanım. Benim aileme mutluluk olarak bu yansır. Ama ötekisinin başka bir şey mutluluk veriyorsa, ben çocuğuma bir eğitim vermek için hala şu anda hem okuluna gidip, hem marjinal olmadan, hem de rahatlıkla Kur'an ayetlerini öğrenen bir çocuğu yetiştiremediğim için mutsuz olabilirim. Lüksemburglu ailenin öyle bir derdi yok ki. Yani uyuşturucu ara sıra kullansa mutlu oluyor. Çok efendim fanatik olmadıktan sonra gibi. Ben bunu bir tartışmaya açıyorum. Aşk ve ahlak programı konuşulurken soft, light, bir tasavvuftan bahsedildiğini kimse konuşmasın. Tasavvuf böyle bir şey değildir zaten. Benim hayatımda dokunamayan bir maneviyatı ben istemiyorum. Böyle bir imanım da yok benim. Benim hayatıma dokunan bir imanım var. O yüzden de adı aşk ve ahlak. Dokunmuş da bir de başkasına bile ortaya koyabileceğim numune olmuş. Bunu konuşuyoruz. Evlilikle alakalı kadın ve erkeğin vazifelerine gelmeden evvel. Bunun ana sorunlarından birisi evliliği kuran, evlilik müessesesini oluşturan dengelerin değişmesidir. Ne dindar diyebileceğiniz, ne resmi diyebileceğiniz, ne de örfi diyebileceğiniz bir hilkat garibesi, bir mutanttan bahsediyorsunuz siz. Evlilik. Neye göre evlilik? Şimdi neye göre evliliği var mı efendim? İşte şuna göre. Hastane raporuna göre evlenmenize mani bir şeyler yok. Tam tıbbi, evliliğin tıbbi şartları oluşmuş. Ergen iki insan. Bazı yerlerde çocukları evlendiriyorlar. Bunun neresi İslami? Bunun neresi dini? Neresi örf? Neresi güzel? Bunlar çirkinlikten ibaret. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah, evet. Tabii ki.
Evlendirirken ne yaparız? Çok dindar olduğunu iddia eden iki aile düşünün. Çocuğumu verdim, kızımı verdim muhabbeti. Neyi nereye veriyorsun sen? Ne yapıyorsun? Araba alsan bu kadar daha kibar davranırsın. Eskiden bizim örfümüzde hanımın erkekten hoşlandığı halde bunu dile getirememesinden dolayı hadi kızımızı verdik şeklinde kız utanıyor. Ben çok hoşlandım, evleneceğim bu adamla demeye utandığından sözcülük yapmış anne baba. Ama iki kişinin rızası olmadan evlendirdiyseniz siz zaten bunun nesinin bundan sonraki İslami şartlarını konuşacaksınız? Rızası olmadan evlendirmişsiniz. Bir kere bunu dine göre yapmamışsınız. İki insan birbirinden nefret edecek boyuttayken oturduğun yerde evleneceksin demişsin. Sonra da diyorsun ki kadının İslam'a göre kocasına şeyleri.
İtaat kocanın, etmesi lazım.
Kadına göre hakları. Hangi davayı konuşuyorsunuz siz?
Baştan yanlış.
Şu müessesede buranın memuru olmayan bir kişi izin de almadıysa şu stüdyoya bile giremez. Ben yemek yiyeceğim dedim ki kardeşim ye derler. Buranın memuru olduğunda yemek saati, içmek saatinin sigortasını bu müessese yapar. Sen buraya kaydolmamışsın ki neyinden istifade etmeye çalışıyorsun? Bu bir hilkat garibesidir. Bir bütün olarak bakmak icap ediyor dine. İslam'ı siz kadın hakkı oldu, kadının ensesinde boza pişirmek için denilirken takva evlendirirken o takva havalara uçmuş. Böyle bir İslam anlayışı olamaz. Bunun aşkla, ahlakla hiç alakası yoktur. Şimdi bir kere bunu iyi tespit edelim. İki insanın birbiriyle evlenmesi. Peki bu İslam'ın muamelat denilen kısmıyla alakalıdır. Razı olanların birbiriyle evlenmesi. Ama bir de evlenirken ahlaklı olmak lazım. Bir adam evlenince ahlaklı olmaz ki. Bakın buradan söylüyorum tekrar. Bu çok önemli bir mevzu. Bugün bu konuyu açtığınızda biraz pişman olduğu gibi olacaksınız ama.
Yok estağfurullah.
Şöyle ki. Mesela adam bir şey anlatıyor. Duyarsınız bunu. Ya diyor işte diyor o zamanlar diyor şöyle yaptık diyor. İşte filanca yere de gidiyorduk diyor. E tabi bekardık diyor. Şimdi bir dakika. Bir adamın yaptığı ahlaksızlıksa ahlaksızlıktır. Günahsa günahtır. Haramsa haramdır. Bekarlıkla evlilik arasında ne gibi fark vardır? Ha şunu diyorsa, ben evlendim tövbekar oldum diyorsa anlarım. Ama öteki türlü ben o adama güvenemem. Neden? Bu adam bunu evliyken de yapar. Fark etmez ki. Bu bir mantık meselesidir. Evlenecek insan, evlenmeyi düşünen insanın bir ahlaki kafa yapısı olması lazım. Nedir o? Ben bir ömür sürüyorum ve bunlardan bir tanesi evliliktir. Bir safhadır bu. Yani ben oraya doğru giderken de ahlaklı olmak durumundayım. Bir insan evlenince ahlaklı olmaz ki. Varsa öyle bir keramet herkesi evlendirelim. Başlayalım bütün ne kadar hırsız, işsiz, güçsüz bu milleti birbirine katan fitneci, terörist ne kadar insan varsa nikahın bu kadar kerameti varsa hepimiz seferber olalım. Birbirleriyle evlendirelim ahlaklı olsunlar. Ama olmadığını nereden görüyoruz? Şu andaki müesseselerimizden görüyoruz. Evlenmeye giderken evlilikten evvelki haram helal anlayışı değişmeyen bir insanın, hadi bunu geçtik çok uzun bir bahis, gelelim evlilik sahnesine evlenmeden evvel. Evleneceği kişiyi karşısında gördü. Aradığı kriterler ne? Aradığı kriterler neyse o tercih ettiği hayata göre bir evlilikten bahsedebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani adam geliyor diyor ki ben çok dindar bir hanım isterim. Şöyle korkucu yapacak öyle dışarı sen nasılsın peki? Adam bakıyorsun yani avluya salmasın adamı yani bırak eve almayı avluya sokmaz. Bu adamın istediği kriteri yapacak mısınız? Peki kız neye bakıyor? Erkek neye bakıyor? Maddiyat mı önce geliyor? Yoksa hakikaten ahlak. Mesela herkes kazandığına bakıyor. Doğru hocam işte sen sanki evlendirirken çocuğun neye bakacaksın diyenler olabilir. Allah Teala inayet eylesin. Benim bakacağım şeyler bellidir. Zaten benim bakış açım değildir. Bir insan sorumluluğu alabilecek mi? Artık ırzı namusu ona ait. Bu sorumluluğu taşıyabilecek mi? Sorumlu görecek. Ben çalışacağım, çabalayacağım. Kanatlarımı gereceğim. İkimiz birbirimize kenetlenecek. Bir. İki. Sen ben olmayacak artık. Biz diyebiliyor mu? Senin kazandığın benim kazandığım olmayacak. Senin hayatın benim hayatım. Biz partner değiliz. Biz komün hayatı yaşamıyoruz. Biz diyebilecek miyiz? Biz. Biz diyebilecek miyiz? Sevgiden bahsediyorsunuz. Dini sevgi yaradandan dolayı yaratılan hoşgör. Allah yani. Bunu adam anladığında zaten 70 yaşına geliyor. Gerçekçi konuşmak lazım. Ben daha basit bir şey söyleyeceğim. Birbirinize böyle kendinizden geçmiş gibi bakarak değil, ey evlenecek olan insanlar veya evliliği bu şekilde yapmış olan insanlar. Ben sana hayranım, senin gözlerine bakma, duyamıyorum değil. Mesele o değil. Bakın bizim ahlakçılarımız ne diyor biliyor musunuz? Sevgi diyor, insanların birbirinin yüzüne bakarak sevgi sözcüklerini ifade etmesi ve muhabbet duymaları değildir. İki insan birbirini seviyorsa, başka bir şeye baktıklarında aynı şeyi hissetmeleridir diyor. Hayata beraber bakıyorsunuz, hayatı aynı görüyorsunuz. Siz o evde, o evlilikte sevgiyi bulmuşsunuz demektir. Ben bu kadında, ben bu erkekte sevgiyi buldum dediğinizde, o kriterler de önemli. Kaşını mı sevdin, gözünü mü sevdin, ailesini mi sevdin? Ses tonu yüzünden aşık olan insanlar varmış ya. Sesinin tonu yüzünden. Kendinden geçen insanlar şarkı söylediği için. E şimdi bu adam ne kadar bunu söyleyebilir? Ne yapabilir? Mesele o değil. Belli hoşlandığınız şeyler aynı şeylerden mi hoşlanıyorsunuz? Aynı heyecanı mı hissediyorsunuz? Bir adam vatanını seviyor da, bir hanım vatanın bayrağını gördüğünde nefret ediyorsa, burada bir evlilikten bahsetmek mümkün olur mu? Sevdiği şeyleri aynı paylaşan insanlar ailesinde sevgi. Birisi çocuk isteyecek, birisi istemeyecek. Birisi haram da olur diyecek, birisi zinhar olmaz diyecek. Nasıl olacak bu? Bunda, burada İslam'ı, biraz da İslam damlatalım formüle. Çok güzel bir evlilik oldu. Böyle bir şey yok. Kusura bakmasınlar. Böyle bir şey yok. Bu tamamıyla alakalı. Yahu antibiyotiği bile erken kestiğinizde bir daha tedavi olamıyorsunuz kardeşim. Yani sen deva olacak bir şey alıyorsan, senin ona göre bir hal ve hareket içerisinde olman lazım. Evlilikle alakalı sıkıntılar var. Ne var sıkıntı? Kocam işte beni dövüyor. Bu İslami bir vaka değildir. Bu hayvani bir vakadır. Bir adam karısını dövüyorsa, şiddet uyguluyorsa bunun İslam'la alakası yoktur. Bakın şimdi size iki tane örnek vereceğim. Bu biz çok biliyoruz. Sen hoca salla salla hani biz neleri biliyoruz, veda hutbesinde biliyoruz diyenler var. Ben bunu mecbur söyleyeceğim Nesibe Hanım. Hiç kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Çünkü siz burada tabii ki cemiyete duyarlı bir insansınız ama aşağı yukarı 16 yaşından beri dert dinleyen bir insanım ben. Hocalarımın yanında kadınların, adamların, aile teşkilatının neler yaşadığını, bakın 1000 tane, 2000 tane değil, sayısını ben bilmiyorum artık. Şahit olduğum hadiselerin. Hep kaynaklandığı yerleri görmüşümdür. İki mevzu söyleyeceğim şimdi. Şu İslam'da kadın bal gibi de dövülür. Veda hutbesinde bile vardır. Kur'an'da bile geçiyordur diyenlere iyi dinlesinler. Yok biz o kadar derin anlamayız. Hani duydum diye de frekans değiştirmesinler şimdi. O kadarını anlayan bu kadarını da anlar. Hani adama demişler ki Allah namaza yaklaşmayın diyor. Demiş ayetin yukarısını oku. Serhoşken namaza yaklaşmayın. Hafız değilim ki diyormuş. Ben o kadar ilmim yok. Ama lafı yumurtladın ağzından şimdi. Bir, Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastayken ben bir iyileşeyim seni döveceğim diyor hanımına. Sen bu sözü nasıl söylersin diyor. İtikadı, imanı alakadar eden bir söz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam kızıyor. Sonradan da ya ben böyle bir şey söyledim ama günaha girdim. Hanım dövülür mü hiç? Mealinde ayetin özetini veriyorum. Vaktimiz dar çünkü. Ne yapıyor biliyor musun? Ayet-i kerimede işaret ediyor. O ekinlerin kurumuş olan süpürge kadar bile değil. Yani kurumuş olan ekinlerden bir demet yap. Onunla böyle üzerine vuruyormuş gibi yap yani. Bunu niye yapıyor? Peki hiç vurmasa? Diyor ki vurmak bile bu şekilde bir temas bile sesini yükseltmek bile bir ilişki kurmaktır. Hepsi bir küsüp de hiçbir sahalarına girmemek daha berbattır diyor. Neden? İçinde o kini muhafaza eder. Ama bunu tıbben. Şimdi biz bunu anlattığımızda dinlemezler. 10 sene sonra aurasını dinlenmesini çeken bir kamerayla bu şekildeki bir iletişimi, bu şekildeki bir hareketi, mesela çocukların oynarken birbirlerini itmeleri kalkmaları sadece negatif bir enerji değildir. O cedelleşme arasında hayatı öğrenirler. Bugün tarihlere bakın, toplumların tarihlerine bakın. Birçok adet, gelenek, örf savaşlarla şekillenmiştir. Savaş bile bir irtibat şeklidir. Ve ama burada ağzını bunu dağıtsaydı, 40 değnek vursaydı, Hazreti Eyüp'e Kur'an'da yol gösteriyor. Saman şeyleri gibi. Ne yapar o saman adama? Onlarla şöyle bir demet yap da vuruyormuş gibi. Neden? Onda şu sözü, işin esprisi, sözün yere düşmesin. Sen peygambersin çünkü. Söyledim mi yapman lazım. Ben peygamberim ne yapacağım? Yalancı mı çıkacağım derken, bakın kriterler de bu. Bu nerede? Hanımını, ağzını bunu dağıtıp da sonra İstanbul'da caiz diyen sarhoşun yaptığı nerede? İslam'dan bir haber, İslam'ı tatbik ediyor güya. Veda hutbesine gelince, korkarak konuşuyorum ama hala bendeniz, Diyanet'ten bu husustaki sağlam açıklamaların yaygın bir şekilde hutbelerde anlatılmadığını görüyorum. Bunları konuşacağız. Dürüst konuşmamız icap ediyor. Diyanet'e laf söyletmem. Ama Diyanet'le alakalı isteklerimi de elbette söyleyeceğim. Ben hür bir adamım ve elhamdülillah Müslümanım.
Elhamdülillah.
Veda hutbesinde Efendimiz buyuruyor ki, o zaman hanımlarınızı dövebilirsiniz. Bir kere o darp meselesi hakikaten tedip etmekle alakalıdır. İlle de dayak manasına gelmez. Bir. İki. onun üstündeki ifadeye çok dikkat etsinler. Kıymetli kardeşler, açsınlar veda hutbesini, ondan evvelki cümleye çok dikkat etsinler. Cümlenin mealen manası şudur. Eğer istemediğiniz birisini eve alırsa, dikkat edin söze, herhalde benim hanımın görümcesi değil bu, değil mi? İstemediğiniz birini eve alırsa, anlatabildim mi acaba?
Estağfurullah, yani bu istememek belki de ailenin koruyucusu olan, sorumluluğunu almış olan erkeğin zarar verebileceğini düşündüğüdür.
Dövmek denilince onun bizdeki çağrıştırdığı kelimelerin hemen bir 5-10 tanesini buluyor da bir adam. İstemediğin birisini hanımın eve alırsa senden habersiz, almış evde. Ne yaparsın sen? Ne yaparsın? Biz bunu hayalimizde geliştirelim. Öyle şeyler olabilir ki bu cümlenin anlattığı ifadede, öyle şeyler olabilir ki, zaten o pozisyonda olan bir hanım 20 kere dayağı tercih edebilir.
Yine aileyi korumak.
Aynen öyle. Rezil etmemek. İşin mahkemeye gitmemesi. Kepaze olunmaması. Ne demektir aynı zamanda? Dikkat etsinler. Hanımını yanında tut demektir. O bir hata etmiş demektir. Bunu böyle anlatmayı meşrebi geniş Müslüman çıkartırız diye korkuyorlar. Hiç korkmasınlar. İslam'ı olduğu gibi anlatsınlar. Bundan daha kötü olamaz zaten, ben size söyleyeyim. Bundan daha kötü bir anlayış olamaz zaten. Kadını rezil etmemekle alakalıdır o. Hatta bir sahabi diyor ki, ya Resulallah, ben şöyle şöyle harekette eşimi görmüş olsam 4 şahit falan beklemem. Çekerim kılıcımı diyor. Efendimizin alnındaki damar kabardı diyor sinirden. Celallendi. Vallahi hepinizden daha çok kıskancım ve hepinizden daha çok Allah'ın emri hususunda Allah'a sevgiliyim, daha da dikkatliyim. Ben dahi bunu yapma selahiyetine sahip değilim diyor. Sen bugün örf cinayetlerinden bahsediyorsun. Töre cinayetlerinden bahsediyorsun. Sonra da diyorsun ki ne yapalım, biz Müslümanız diyor. Utanmaz, terbiyesiz, ahlaksızlıktır bu. Nasıl sen bunu İslam'a bağdaştırıyorsun? Senin kendine göre bir linç etme şeklin var. İnfaz etme şeklin var. Sen bunu nasıl İslam'a dayıyorsun? Sonra hepsini geçtik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve seçkin olan sahabinin hiçbirinden böyle bir şey sadır olmamıştır. Hiçbir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına fiske vurmamıştır. Aman tabii canım, hanımları çok dikkatliydi. Hemen örnek verelim. Televizyonlarda anlatıyorum. Şimdi dinlesinler. Bu kendini Müslüman zannedenler bilhassa dinlesin. Bir de İslam'ı öcü gibi görenler dinlesin. Efendimiz ashabıyla 7-8 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü 3'ten fazla oldukları kesin. Efendimiz olduğunu işte 4-5 oldukları kesin en az. Sofradalar. Hanımlarından birisi yemek yapmış, göndermiş. Ama o sırada Cenab-ı Ayşe annemiz yemek yapıyor. Ocak tüttürmüş, bir şey kaynatıyor, bir şey pişiriyor. Bunu anlatacağım. Cenab-ı Ayşe annemizin ruhaniyeti gücenmesin. Olmuş hadise. Açsın baksınlar. Sahih hadis kaynaklarında var. Hazreti Ayşe annemiz çok sinirleniyor. Ben yemek yaparken niye başkası gönderdi diye. İçeriye giriyor sütrenin arkasından. Erkekler oturuyor. Yemek kabını alıyor. Kaldırıyor. Yere vuruyor. Patlatıyor yemeği. Sonra da kızgın bir şekilde içeri gidiyor. Bakın. İyi dinlesinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabi, Resulullah'a baktık diyor, hiçbir şey demedi. Hiç bakmadı da diyor. Başını öne eğdi. Bir şey de yapmadı. Bir tek kelime söylemedi. Biraz sonra diyor Cenab-ı Ayşe annemiz kendi pişirdiği kabı aldı, sofraya koydu diyor. Biz böyle donduk kaldık, ne yapacağız diye. Efendimiz ne diyor biliyor musun? Külü bismillah. Hadi besmele ile yiyin, bismillah. Bir söz yok. Devamı var ama. Hazreti Ayşe annemiz ağlayarak gelmiş Efendimiz'e. Demiş ki ya Resulallah, ben ne yapayım şimdi bu edepsizliğim için? Lütfen dikkatli dinlesinler. Ne diyor biliyor musunuz, ne buyuruyor? Yemeği ziyan ettiğin, nimeti ziyan ettiğin için Allah'a tövbe et. 2. Kabı kırdığın için de git o kabı tazmin et. Ne kadarıysa bedelini öde. Bu kadar. Ben sana hakkımı helal etmiyorum, ben özrünü, kendisini konuşmuyor bile. kendisini konuşmuyor bile. Al sana İslam.
Ne kadar büyük bir İslam, ne kadar sakalını büyük bir peygamber.
Sakalını göbeğine kadar büyütüp de yemek yapmıyor diyor. Saydırıp döktürmenin İslam'ı nerede? Fahri kainat ise. Böyle bir Müslüman, İslam böyle anlasa, dayak meselesinde böyle anlasın. Ben onu öpüp başımda taşırım, konuşurum da. Kriterlerinde İslami ölçüler olmaksızın, kriterlerinde insani ölçüler olmaksızın, bir hilkat garibesi ve bir kaosla yapılan evliliklerde, acaba ben bunu Yaradan'dan ötürü mü seveyim, yoksa önce seveyim sonra mı Yaradan'ı düşüneyim, bu bile bir fazladan cümledir. En önce bir kere fıtratlarına uygun olan şeyi zaten din onlara emretmiştir. Sen onun sorumluluğunu taşıyacak şekilde ona ihanet etmeyecek ve biz şuuruyla yaşamanın adına evlenmek denir. Evlilikte ki kriterler İslamca, imanca, ahlakça o aşk üzere olursa zaten evlilikte öyle bir keramet olur ki siz Allah'ın ayetlerini de peygamberin muhabbetini de ailenizde mutlu yaşarken dahi öğrenebilirsiniz. İlle dağlara çıkıp elinizde asayla Yunus Emre gibi gezmekle değil. Mutlu bir ailede, bir çocuğunuzun tebessümünde Allah razı olsun be hanım demekle siz miraç da yapmış olabilirsiniz. İlle ibadet, farzlar hariç, ille namaza tesbihle değildir. Çocuğuna tebessüm etmek sadakadır. Hanımına güzel konuşmak sadakadır. Çocuğuna hediye almak sadakadır. Güler yüzle karşılamak sadakadır. Allah razı olsun demek sevaptır. Hanımla erkeğin birbiriyle muhabbet ederek bir odaya girmelerinde Allah meleklerine siz çıkın, kullarım aralarında muhabbet ediyor diyerek melekleri bile dışarı çıkartmıştır. Nerede kaldı ki başka şeyler bahane edilerek haneler, evler ve evlilikler taciz edilsin. İşte çerçeve budur diyelim. Şimdilik bu kadar konuşalım.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Hayrettin Özdemir Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.